Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Yasemin Hasan. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Program konuğumuz 20 yıldır Fransa'da yaşayan gazeteci Ömer Aydın. Hoş geldiniz Ömer Bey yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
Fransa geçtiğimiz yıllarda özgürlük ve demokrasi maskesi ardına gizlediği Türkiye düşmanlığını artık alenen yaparken dozunu da arttırdı. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya ve Suriye'de çıkarları çatıştığı Türkiye ile karşı karşıya gelen Fransa, buna paralel Türkiye aleyhinde İslami terör, Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye karşıtlığı ve son olarak Dağlık Karabağ'daki çatışmalar üzerinden Türkiye karşıtlığını körükledi. Bugün yayınımızda Fransa'nın ırkçı politikalarını ve Türkiye karşıtı düşmanca tavrını ele alacağız. Evet Ömer Bey, Fransa'nın son yıllardaki Müslümanlara yönelik baskıcı ve ırkçı tavrı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un politikası haline mi dönüştü?
Tabii ki Fransa'nın bir Müslüman politikası var, İslam dünyasına yönelik politikası var. İslam dünyasıyla içli dışlı olan, en fazla içli dışlı olan ülkelerden, Müslüman olmayan ülkelerden bir tanesi, batılı ülkelerden bir tanesi, bir sömürgesi, kolonyal geçmişi olan bir ülke. Hala İslam dünyasında en etkili ülkelerden, ekonomik ve siyasi anlamda en etkili ülkelerden biri. Fransa'nın Müslüman dünyasıyla ilgili tavrı 2000'ler itibariyle yeni bir devreye girdi diyebiliriz. Şöyle ki daha önce Mitterrand ve Chirac döneminde daha ılımlı ve daha sağı solu gözeten bir ilişki, bir tavır söz konusuydu Fransa açısından. 2000'lerden itibaren ise Sarkozy'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinden itibaren Fransa'nın Müslüman topluluklara, hem Fransa'daki Müslüman topluluklara hem de İslam dünyasına yönelik tavrında bir değişiklik, bir sertleşme olduğunu görüyoruz. Sarkozy'den sonra François Hollande dönemi başladı. Ve burada da yine herhangi bir değişiklik olmadı. Yani sağ hükümetten sol partiye, sol hükümete bir geçiş oldu. Fakat Fransa'nın politikasında, İslam dünyasına, Müslümanlara yönelik siyasetinde herhangi bir sapmanın, herhangi bir değişikliğin olmadığını gördük. Yine sol parti içinden çıkan yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir sol partinin bakanıydı ve Fransa solundan gelen bir isim ve aslında çok büyük ümitlerle geldi Fransa yönetimine. Hem Müslüman dünyasıyla ilişki açısından, hem ekonomi açısından, hem de Batı'nın kendini ifade etme, kabul ettirme iddiaları açısından bir liberal bir cumhurbaşkanı, herkese özgürlükler, herkese çok yenilikler getirmesi beklenen, böyle vaatlerde bulunan bir cumhurbaşkanı adayıydı. Seçildi Emmanuel Macron ve seçildikten sonra yaklaşık 2,5 sene sonra Emmanuel Macron'la Nicolas Sarkozy'nin herhangi bir farkının olmadığını gördük. Hatta ilk başlarda solcu cumhurbaşkanı denirdi. Şimdi ise Marine Le Pen'le yarışan sağın, hatta aşırı sağın cumhurbaşkanı haline geldi. Peki nedir bu Fransa'nın tavrı, Müslümanlara yönelik tavrı? Fransa'nın tarihi geçmişi itibariyle Müslümanları, en azından İslam dünyasının bir kısmını kendi sorumluluğu altında görüyor. İslam dünyasına hakim oluyor, sahip çıkma diye bir görüşü, bir tavrı söz konusu. Bunu ta 1900'lü yıllardan, Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı'ndan, önceki Osmanlı döneminden, Napolyon dönemine kadar götürebiliriz. İslam dünyasına, Müslümanlara sahip olma ve İslam dünyasında söz sahibi olma diye bir iddiası olan bir ülke Fransa ve bunu 2000'li yıllardan itibaren daha çok hissettirmeye başladı. İki sebebi var. Birincisi, Fransa'daki Müslümanların artık kendilerini kabullendirme noktasına gelmeleri. Fransa'daki Müslümanlar büyüdü, gelişti, yerli olmaya başladı, Fransalı olmaya başladı ki en çok tepki çeken tarafı da bu. Şu an Fransa'da tepki gören, kapatılan, dernekleri kapatılan veya mahkemelere taşınan kesim, Müslüman kesim, Fransa'da yetişen Müslümanlar, Fransa'da doğan büyüyen Müslümanlar, yani göç edip gelenler, dışarıdan gelenler değil. İkinci nedeni de Fransa bu kesimi, Fransa'daki 10 milyona yakın Müslüman kesimi dış etkilerden kurtarmaya çalışıyor ve dış etkilere karşı bir kalkan olmaya çalışıyor. Bu dış etki de tabii ki Türkiye, Fransa'daki Müslümanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ve sempatisi.
Ömer Bey, sizce Macron bilinçli bir şekilde Müslümanlara ve İslam ülkeleriyle çatışma arayışı içinde mi?
Macron Müslümanlarla bir çatışma arayışında, çünkü hiç bir altyapısı olmayan, hukuki temeli olmayan şeyler yapıyor Macron. Kararlar alıyor. Uygulamalara baktığımız zaman işte bir insan yardım derneği kapatılıyor. Fransa'da İslamofobiyle, İslam düşmanlığıyla mücadele eden, hukuki destek veren, İslam düşmanlığı kurbanlarına hukuki destek veren bir dernek kapatılıyor. Bunların hukuki bir altyapısı yok. Bunu çok rahat bir şekilde, açık bir şekilde görüyoruz. Macron İslam dünyasıyla mücadele mi ediyor? İslam dünyasıyla etmiyor. İslam dünyasının bir kısmıyla ediyor. Mesela Fransa'nın ve özellikle de Emmanuel Macron'un Mısır'la arası çok iyi. Çünkü istediklerini yaptırabiliyorlar, istedikleri bir silah satıyorlar. Fransız savunma sanayi Mısır sayesinde, Suudi Arabistan sayesinde ayakta kalıyor. Suudi Arabistan'la araları çok iyi Macron'un. Birleşik Arap Emirlikleri ile çok iyi geçirebiliyorlar. Herhangi bir sıkıntıları yok, herhangi bir sorunları yok. Fransa'nın Müslümanlarla, İslam dünyasıyla problemli olduğu, anlaşmazlık içerisinde olduğu kesim, Türkiye, anlaşmazlık içinde olduğu kesim, biraz önce söylediğim gibi, Türkiye ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sempatiyle bakan kesimler, Pakistan, Fransa'daki yeni nesil Müslümanlar.
Peki Fransa ülkedeki Müslümanları temsil eden sivil toplum örgütlerini bypass ederek kendi İslam modeli projesi üzerinde İslam'ı kontrol etme planı var. Fransa ülkesinde yaşayan Müslümanlara dönük sivil toplum mühendisliğine soyunmuş durumda. Bu proje ile anavatan etkisini kırmak mı istiyor? Bu Fransız İslamı konusunda da sizin görüşleriniz nedir?
Şimdi Fransa'daki Müslümanları temsil eden veya bir çerçeve içinde olan Müslümanların temsil edilebildiği bir kurum yoktu 2002'ye kadar. Dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından Fransa İslam Konseyi kuruldu. Bu konseyin kurulmasının tek amacı da buydu zaten. Fransa'daki çok sayıda Türkler, Mağripliler veya Mısırlılar veya Balkan ülkelerinden gelen Müslümanlar, bunların farklı dernekleri söz konusu ve giderek güçlenmeye başlayan bir durum söz konusuydu. Nicolas Sarkozy o dönem bunları tek bir çatı altında toplama amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Fakat hiçbirinin temsil edilmediği bir İslam Konseyi kurdu. Fransa İslam Konseyi kurdu ve bu konseyde Fransa'daki Müslümanlara bir perspektif sunmaya çalıştı Nicolas Sarkozy. Tabii daha sonra ülkedeki Müslümanlar kendilerinin, kendi hedeflerini, kendi inançlarını, kendi sorunlarını ve kendi geleceklerini bu dernek içinde bulmadıklarını fark ettiler ve bu derneğe Müslümanların rağbeti istendiği şekilde olmadı. Daha sonra çıkarılan yasalar, daha sonra Müslümanlarla ilgili atılan adımlar da yine bununla ilgili. Fransa bir şekilde ülkedeki Müslümanları kontrol etmeye çalıştı. Ve bu kontrol çabası tüm attıkları adımlarda da başarısız oldular. Ve bu kontrol etme çabası gittikçe sertleşti, gittikçe ağır yaptırımlara dönüşmeye başlandı. Sorunuzda da söylediğiniz gibi yurt dışıyla, Fransa dışında geldikleri ülkelerle veya kaynak olarak gördükleri, kendilerine ait hissettikleri ülkelerle bağını koparmaya çalışıyor. Fransa'nın aslında yapmaya çalıştığı da bu. Mesela derneklerin yurt dışıyla, Fransa dışıyla ilişkilerini koparmak amacında bir Fransa'daki bir derneğe yurt dışından maddi yardım kabul edilemez şeklinde bir madde uygulamaya çalışılıyor bu ayrımcılık yasasıyla birlikte. Yurt dışıyla, yani Fransa'daki yeni nesil Müslümanların kökleriyle bağını koparmaya çalışıyor Fransa.
İslam'ın adı geçiyor ancak İslam'la uzaktan yakından alakası yok değil mi?
Geleneksel bir İslam hedefi var Fransa'nın. Yani bundan bir önceki İçişleri Bakanı şöyle bir ifadede bulunmuştu bir televizyon kanalında. Biz radikal Müslüman istemiyoruz Fransa'da dedikten sonra radikalliğin alametlerini saymaya başlamıştı. İşte namaz kılan, cumaya giden, domuz eti yemeyen, Ramazan'da oruç tutan kişileri radikal olarak ifade etmişti. Yani bu tür bir Müslüman istemiyor Fransa. Fransa'nın aslında hedefi Fransızca'da kültürel Müslüman dedikleri bir kavram söz konusu. Ve yani anne babası Müslüman olan, Müslüman bir aileden gelen fakat Müslümanlığın, İslam'ın hiçbir vazifesini yerine getirmeyen, hiçbir kuralını uygulamayan kişiler yaratmak ve aynı zamanda herhangi bir siyasi, politik, kültürel ve ekonomik talepte bulunmayan bir Müslüman yetiştirmek. Bu Müslüman profili de şuydu. 1970'li yıllarda Fransa'ya yurt dışından gelen, çalışmak için gelen işçiler bunlara çok küçük, çok kötü evlerde, kenar mahallelerde böyle kutu şeklinde evler yapıldı. Bu evlerin bodrum katı da mescit olarak burada namazınızı kılabilirsiniz şeklinde bunlara yer gösterildi. Bu kişilerin, bu ilk neslin hiçbir talebi yoktu, hiçbir iddiası yoktu. Ve zaten Fransa'yı, Fransa toplumunu, tarihini, kültürünü de, dilini de tanımıyorlardı. Kanunlarını bilmiyorlardı, hak aramıyorlardı. Şimdi Fransa'nın hedeflediği Müslüman profili de bu. Talep etmeyen, hak aramayan, istediğimiz şeyi istediğimiz kadar yapan bir Müslüman profili.
Evet, Avrupa'da artış gösteren ırkçılık ve yabancı düşmanlığı İslamofobiyle zirveye ulaştı. Aşırı sağcı ve yabancı düşmanların hedefi halinde olan Müslümanlar Fransa'da hükümetin hedefi haline de geldi. Gelecek günlerde ayrılıkçı Müslümanlarla mücadele yasa tasarısının önünün açılması için bir süreç mi? Macron bununla neyi amaçlıyor?
Şimdi Fransa'da son 2 yıldır olağanüstü bir medya bombardımanı söz konusu. Müslümanlara yönelik, Müslümanları ötekileştirme, Müslümanları deyim yerindeyse şeytanlaştırma projesi söz konusu. Ben meslek itibariyle Fransız basınını en ince ayrıntılarına kadar her gün izliyorum. 2 yıldan bu yana ve tek bir elden yönetildiği çok iyi bir şekilde belli olan bir propaganda, bir kampanya söz konusu. Müslümanların Fransa için, Fransa'nın geleceği için, Fransa'nın değerleri için, Fransa'nın ekonomisi, tarihi, kültürü, siyaseti için büyük bir tehlikeye dönüştüğü şeklinde sürekli bombardıman yapılıyor. Böyle bir kampanya, böyle bir yayınlar söz konusu ve bu Fransa yönetiminin bilinçli bir şekilde uyguladığı bir yol haritası, bir takvim bu. Ve bunun sonucu nedir? İşte ayrımcılık yasası, ben buna bölücülük yasası diyorum. Çünkü ayrımdan çok bölmeyle, bölünmeyle alakalı. Yani Fransa'daki sıradan Fransız'a, sokaktaki Fransız'a ben Müslümanım diyen herkesi bir tehlike olarak gösterme, bir tehlike olarak yansıtma faaliyeti. Ayrımcılık yasası bir itiraza uğramıyor Fransa'da. Çok az karşı sesler çıkıyor, çıkmaya başladı. Fakat dediğim gibi 2 yıldan beri uygulanan bir propaganda, bir kampanya söz konusu. Bu yüzden Fransa'da özellikle medyada farklı sesleri duymak çok kolay değil. Karşı bir medya bulmak kolay değil. Fransız medyası A'dan Z'ye hükümet ne derse, Cumhurbaşkanı ne derse onu yapan, onu yapa gelen bir medyadır. Ben bunu sürekli tekrarlıyorum. Ayrımcılık yasası aralığın ortasında meclise gelecek. Ve meclisten büyük ihtimalle geçecek. Çok ağır bir yasa. Müslümanları dediğim gibi ikinci sınıf vatandaş olarak ifade eden, herhangi bir dini aidiyet ve kültürü savunan kişileri direkt hukukla, yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilecek bir yasa, bir tasarı. Zaten daha yasa çıkmadan bu Fransa hükümetinin, Macron'un hedeflerinin ve yapacaklarının ne olduğunu gördük. Dernekler kapatılmaya başlandı. 10 yaşındaki çocukların evleri, okulda söyledikleri ve herhangi bir aykırılık içermeyen, yanlış içermeyen çocukların okulda söyledikleri cümlelerden dolayı evlerine baskınlar yapıldı sabahın 6'sında. Aşırı ağır silahlı özel timler tarafından çocukların evlerine baskınlar yapıldı. Böyle bir ortam var. Fransa ülkedeki Müslümanlarına kendilerini yönetme, kendi istedikleri gibi inanma, özgürlüğü tanımak istemiyor. Onlara bir yol çizmiş, onlara bir çerçeve çizmiş ve bu çerçeve içinde kalmak zorundasınız diyor.
Peki siz Fransa artık din ve vicdan hürriyetine kapalı söylemlerine katılır mısınız?
Fransa'da din ve vicdan hürriyeti var fakat Müslümanlara yok. Yani sadece Fransa'nın hedef aldığı din başka bir din değil. Yani Hristiyanlık, Yahudilik değil. Müslüman inancını hedef alan bir bakış açısı, bir yaklaşım söz konusu. Zaten Fransa'da Katolik Kilisesi artık sesini çıkaramıyor. 2015'lerde, 2014'lerde ülkeyi çok büyük şekilde etkileyen bu eşcinsel evlilikle ilgili gösteriler olmuştu. Katolik Kilisesi orada kendi gücünü denedi ve başarısız oldu. Yani yasa tasarısını, yasayı engelleyemediler. Şimdi Fransa mesela bu ayrımcılık yasası ile ilgili Macron hükümetinin kullandığı dille ilgili Katolik Kilisesi'nin itirazı vardı. Mesela işte en ufak bir olayda terörle İslam kelimelerini yan yana getiriyor Fransa yönetimi, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere. Katolik Kilisesi bunu, bu dili kullanmadı hiçbir zaman. Terörle bir dini bir arada kullanmak, bir dini terörün kaynağı olarak yansıtmak yolunu seçmedi Katolik Kilisesi. Bu yüzden en son işte Fransa'da kiliselere saldırılar oldu. Bu saldırılar da benim için büyük soru işaretleridir. Tek kalan ülkede Müslümanlar kalıyor. Yani diğerlerinin sesi çıkmıyor. Diğerlerine herhangi bir tehditte de bulunulmuyor zaten. İstedikleri gibi yaşayabiliyorlar diğer dinler. Herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Kısıtlama olan kim var? Müslümanlar var, ülkedeki Müslümanlar var. Bu nedenle de din ve vicdan hürriyetine karşı demiyoruz. Fakat Müslümanların din ve vicdan hürriyetine karşı bir Fransa diyoruz.
Fransa, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür yayınlaması, okullarda gösterilmesi ve duvarlara yansıtılarak bunu da ifade özgürlüğü kılıfı ile lanse etti. Böyle bir ifade özgürlüğü olabilir mi?
Bunu mesela biraz önce dediğim Katolik Kilisesi'nin tavrından itibaren cevap vereyim. Mesela bu karikatürlerin yayınlanmasından sonra Fransa Katolik Kilisesi açıklama yaptı. Dedi ifade özgürlüğünün sınırı vardır. Çünkü başkalarının özgürlük sınırı sizin özgürlüğünüzün sınırıdır. İncitici olmamalı, herhangi bir dini inancı hedef almamalıdır şeklinde bu karikatürlere karşı olduğunu açıkladı. Fransa'da Katolik Kilisesi, tabii bunu kimseler görmek istemediler. Fransa yönetiminin bu olayla ilgili yaptığı en büyük yanlış da buydu. Emmanuel Macron, Paris'in ortasında Sorbonne Üniversitesi'nin önünde yaptığı açıklamada, biz bu karikatürleri sonuna kadar destekliyoruz, karikatürlerin arkasındayız, karikatürler yayımlanmaya devam edecek dedi. Fakat İslam dünyasından gelen tepkiler, boykot çağrıları, Türkiye başta olmak üzere boykot çağrıları sonrasında geri adım atmaya başladılar. Ve karikatürler bizim değil, özel bir gazetenin karikatürleri şeklinde açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani hem Macron yönetimi bu karikatür krizini iyi yönetemedi, hem de aslında Fransa yönetiminin de karikatürler ve ifade özgürlüğü konusunda kafasının çok karışık olduğu, hala duru bir yapıya sahip olmadığını gösteriyor ki o karikatürleri yayınlayan dergide bir marjinal bir dergi. Fransa'da çok az kişinin okuduğu, 20-30 bin civarında tirajı olan, satışı olan bir dergi. Fransa sokaktaki Fransız vatandaşının da desteklemediği, desteğine sahip olmayan bir dergi. Fransa yönetimi bir marjinal dergiyi, ülke meselesi, devlet meselesi, uluslararası ilişkilerinde sorunlara, problemlere neden olan bir diplomatik kriz haline getirerek çok büyük bir yanlış yapmış oldu. Bu yanlışın da cezasını bugünlerde çekiyor zaten.
Fransa maskesini çıkartarak Türkiye düşmanlığını son dönemlerde daha da arttırarak terör örgütü PKK'yı açıktan destekleyen bir adım attı. Fransa, Kuzey Afrika'da yaptığı soykırımlar ve Cezayirlilerin kafa taslarını sergilediği tarihini unutarak Kürt tarihi diye PKK terör örgütünü tarih kitaplarına ekledi. Fransa'da 2020-2021 eğitim yılında lise son sınıfların derslerinde Kürtler konusunu ekleyerek PKK, PYD, YPG terör örgütünü anlatıyor. Yalanlarla dolu kitap hakkında neler söylemek istersiniz?
Fransa ta uzun yıllardan beri PKK'yı görmek istemedi ve hala görmek istemiyor. Yani ülkede Avrupa Birliği ve dolayısıyla Fransa içinde terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK'yı adını bile zikretmek istemiyor. Yani direkt Kürtler olarak görüyor. Bu yanlışı sürekli yapıyor. Yani Türkiye'nin ve ilgili tarafların tüm uyarıları ve ifadelerine rağmen bu yanlışı bilerek yapıyor. 2020-2021 dönemi lise son sınıfları için hazırlanan bir yardımcı ders kitabı bu. Mecburi değil, isteyen öğretmenlerin sınıfta kaynak olarak kullanabilecekleri bir kitap bu. Bir yardımcı ders kitabı ve burada biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Türkiye hakkında, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı hakkında ve PKK değil de işte YPG, PKK ve Kürtler ifadesini kullanarak son derece yanlış, son derece yönlendirici bilgiler veriliyor. Tabii kabul edilemez bu. Daha önce de 1915 olayları, Ermeni iddialarıyla ilgili Fransız ders kitaplarında bölümler bu ülkede yaşayan Türk çocukları, Türkler tarafından tepkiye neden olmuştu. Tepki görüyor, hala tepki görüyor. Çocuklarda, ortaokul kolejlerde, liselerde Türk çocukları o kitapta bahsedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyorlar ve okul idaresi çocuk ve ailesi arasında sorunlara neden ola geliyor. Şimdi bu konuda yine aynı şekilde Türk çocuklarının tepkisine neden olacak. Fransa, biraz önce işte Cezayir, Fas, Tunus'tan bahsettiniz. Kendi tarihini göstermemek için, kendi yaptıklarını, kendi faaliyetlerini gündeme getirmemek için sürekli başkalarının yapıp ettiklerini ön plana çıkarır. Yani kendi camının kırılmaması için sokakta top oynayan çocuklara komşunun camını sürekli gösterir. Böyle bir şey. Fransa'nın şimdiye kadar yüzyıllardır yaptığı faaliyetler, yaptığı kolonyalist, sömürgeci faaliyetler herkesin malumu. Bu tavrı dün başka ülkelerde sömürgeleştirdiği başka ülkelerdeki tavrını bugün aynı şekilde kendi ülkesindeki azınlıklara, Müslümanlara uygulamaya çalışıyor. Bu da geri tepecektir. Fakat işte dediğim gibi okullardaki öğrenciler, en azından Türk öğrenciler, Müslüman öğrenciler neyin ne olduğunu, gerçeklerin nasıl olduğunu, nelerin gerçek olduğunu çok iyi biliyor.
Ömer Bey, Macron'un başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye konusundaki tavırlarını nasıl değerlendirirsiniz? Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile derdi nedir?
Aslında Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir derdi yoktu ilk başlarda. Sonra Macron'a bir görev verildi. Şöyle bir hatırlayın, İslam dünyasında bir çember söz konusu, bir ikiye ayrılma söz konusu. Yani en başta söylediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır'ın başını çektiği bir çember var burada. Ve bunların Avrupa'daki, bunların yapmak istediği görevin Avrupa'daki temsilcisi Macron. Yani yeni bir Orta Doğu planlanmak isteniyor. Bu plan için tek engel Recep Tayyip Erdoğan ve bunu Avrupa'daki, Batı'daki PR'ını da Macron yapıyor. Erdoğan-Macron arasındaki ilişkileri neden bozulduğunu anlamak için temel çıkış noktamız bu. İkincisi, Fransa'da aşırı sağ gittikçe güçleniyor. Yani Avrupa'da ırkçı kesimin, ırkçı oyların en fazla olduğu ülke Fransa. %30, %40'lara varan bir ırkçı oy, aşırı sağ söz konusu. Ve 2 sene sonra 2022'de seçimler yapılacak. Marine Le Pen korkusu gittikçe artıyor. Le Pen'in başa gelmesi gittikçe artıyor. Ne oldu? Emmanuel Macron sol partiden seçilen, sol gelenekten gelen bir cumhurbaşkanı olarak, liberal olarak seçildi. Ve şimdi durduğu nokta Le Pen'le aynı. Le Pen bile bunu kabul etti. Bizim yapmak istediklerimizi şimdi Macron yapıyor. Hani Türkiye'de eski bir siyasi deyim vardır. Biz değil ama fikirlerimiz iktidarda diye. Şimdi Le Pen bunu diyor. Bizim fikirlerimiz iktidarda. Macron aynısını gerçekleştiriyor diye. Seçimler için iyice sağa kaymak zorunda. Bu yüzden ne yapacak? Fransa'yı hem Avrupa Birliği içerisinde de bir lider olarak göstermek zorunda ki Fransız aşırı sağı kendisine oy versin. Bunun için de ne yapıyor? İşte Libya'da Türkiye'ye çatıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye çatıyor. En son da Suriye'de zaten çok büyük bir mağlubiyet almıştı Fransa Suriye politikası dolayısıyla. Türkiye orada da yine bunların tekerlerine çomak sokmuştu. Haklı olarak hukuki çerçeve içerisinde. En son da Fransa'nın çok büyük ümitler bağladığı, ta işte Kurtuluş Savaşı döneminde büyük destekler verdiği Ermenistan olayı, Karabağ'daki gelişmeler söz konusu. Burada da yine Fransa Türkiye ile karşı karşıya geldi. Uluslararası hukuku karşısına alma pahasına Türkiye karşıtlığını gittikçe artırma, gittikçe yükseltme yolunu seçti. Çünkü dediğim gibi Macron'a verilmiş bir görev var, uluslararası bir görev var. Türkiye'yi, daha doğrusu boyun eğmeyen Türkiye'yi hedef almak. İkincisi de Fransa içerisinde iç siyasette seçimi kazanmak. 2022'de seçimler yapılacak. Gittikçe sağa kayan, gittikçe popülist tavırlar sergileyen bir Fransa, bir politika izlemek zorunda Macron. İçeride olaylar çok karışık. Covid dolayısıyla iflas etmiş bir sağlık sistemi söz konusu. Ekonomi gittikçe kan kaybediyor. Fransız halkının, sokaktaki halkın tepkileri gittikçe artıyor. Zaten bir sarı yelekler eylemleri söz konusuydu. 1 yıl süren sokak olayları. Şimdi bu sokak olaylarının tekrar başlaması, tekrar yayılması ve ülkenin bir iç savaşa doğru, ki bu açık açık dillendiriliyor artık, iç savaşa doğru gidişi söz konusu. Böyle bir durumda Macron ne yapacak? Çare olarak Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmayı seçiyor.
Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Ben 20 senedir Fransa'dayım. Fransa'da yaşayan bir Türk gazeteciyim. Dinleyicilerimize selamlarımı söylüyorum. Radyolar yurt dışında da dinleniyor, hala dinleniyor. İnternet çağındayız ama hala radyolar internet üzerinden dinleniyor ve yakından takip ediyoruz. Yurt dışındaki Türkler artık yeni bir döneme girdi. Yeni bir dönem başladı onlar için. Artık habersiz kalmıyorlar. Artık daha bilinçliler. Artık daha azimli ve yürekli Türkler var yurt dışında. Bu gelişmeleri görmek de tabii bizi de mutlu ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Ömer Bey, bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Selamlar, saygılar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fransa'da yaşayan gazeteci Ömer Aydın'la Fransa'nın ırkçı politikalarını ve Türkiye karşıtı düşmanca tavrını konuştuk bugün. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.